Ayrım 33. Adam, Yılmaz Özdil. Sayfa 373. Fazıl Hüsnü, Faruk Nafiz. Ankara'da Türk Dil Kurultayı vardı. Tayyip Erdoğan kürsüye çıktı. Türkçenin ana sütüne benzediğini belirterek, katışıksız ana sütüyle şiirler söylediğimizi, fermanlar yazdığımızı, devletler kurduğumuzu anlattı. Ve sözü 5 gün önce kaybettiğimiz Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya getirdi. Türkçemizin abideleşmiş şairi, sadece şiir solumuş, Türkçenin zengin imkanlarıyla bu topraklarda nehir gibi akıp gitmiştir dedi. Sonra da Türk Dil Kurultayı'nın manasına uygun olarak Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Sanat isimli şiirini okumak istiyorum diyerek okudu. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek. Bizim diyarımızda da bin bir baharı saklar. Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek. İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar. Salon yıkıldı adeta. Aralarında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Türk Dil Kurumu Başkanı'nın da bulunduğu davetliler dakikalarca ayakta alkışladı. Gözler yaşardı. Tek pürüz vardı. İkisi de 3 isimli ama o şiir Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın değil, Faruk Nafiz Camlıbel'indi. Sokrates, Cervantes. Daha önceki yazılarımda Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Faruk Nafiz Camlıbel'i anlattığım için bu defa Sokrates ve Cervantes'i tanıtayım istedim. Çünkü Tayyip Erdoğan TBMM'deki bir konuşmasında ulusal değil uluslararası karışıklık yaptı. Almanların Goethe Enstitüsü, İspanyolların Sokrates Enstitüsü var. Biz de Yunus Emre Enstitüsü kurmaya karar verdik dedi. Yunan'ı İspanyol yaptı. Üstelik Sokrates ile Cervantes arasında 2000 sene vardı. Ömer, Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'yi kimse geri götüremez. Başbakan Erdoğan, Türkiye'yi kimse geri götüremez. Meclis Başkanı Toptan, Türkiye'yi kimse geri götüremez. Ekonomi Bakanı Şimşek, Türkiye'yi kimse geri götüremez. Ve haber şöyle. Türk sporcu Ömer Aslan, İtalya'da düzenlenen Dünya Geri Geri Koşma Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Belki gözünüzden kaçmıştır, Çinlilerin uzayda yürüyüş yaptığı güne denk geldi bu büyük başarımız. Ülkemiz fevkalade ileri gittiği için üniversite mezunu olduğu halde iş bulamayıp pastanede part-time garsonluk yapan şampiyonumuz Ömer Aslan, Türkiye'de maalesef geri geri koşulacağını kabullenmeyen bir zihniyet var. Sponsor arıyorum, herkes ileri koşarken biz geri geri koşanım ve destek olacağız diyorlar, üzülüyorum bu duruma dedi. Gel de kahrolma. Geriden iyi bir nesil geliyor diyoruz. Hükümeti bir türlü inandıramıyoruz. Ömer Aslan, 1983'te Konya'da doğdu. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu'nu bitirdi. 2008'de retro running branşında 200 metrede dünya şampiyonu oldu. Retro running, 1990'lardan itibaren özellikle Avrupa'da yaygınlaşmaya başlayan bir spor dalı, meraklıları tarafından olimpik spor kabul edilmesi için uğraşılıyor. Türkiye'de Ömer'den başka retro running sporcusu yoktu. O da 2010'da bıraktı. Halil İbrahim, 2007. Isparta'da bir öğretmen, Cumhuriyet mitingine katıldığı için ve öğrencilerine Atatürk portreli tişörtler giydirdiği için suçlu bulundu, maaşı kesildi. 2008, İzmir Atatürk Lisesi'ne yapılan baskında 3 Atatürk büstü, 2 gençliğe hitabe, 8 nutuk ele geçirildi. Öğrencilerin beynini yıkamaya çalışan 9 Atatürkçü yobaz öğretmen derhal açığa alındı. 2009, Kadıköy Anadolu Lisesi'nde gizli gizli Atatürk'ü anma töreni yapıldığı duyumlarını alan Milli Eğitim müfettişleri operasyon düzenledi. 200 öğrenci ve 11 öğretmen İstiklal Marşı söylerken suçüstü yakalandı. Pencereden kaçmayı başaran elebaşı fizik öğretmeni aranıyor. 2010 Milli Eğitim Şurası'na yakasında Atatürk rozetiyle katılıp "Burası şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz" diye slogan atan 3 meczup öğretmen dövülerek salondan atıldı. 2011 Galatasaray Lisesi'nin yatakhanesinde yapılan aramada yastıkların arasına gizlenmiş halde 71 Türk bayrağı, 28 Atatürk posteri bulundu. Yatakhane mühürlenip ilaçlandı. Vefa ve Haydarpaşa liselerinde iPod'larına 10. yıl marşı yükleten 129 öğrenci İbret-i Alem için falakaya yatırıldı. Bahariye İlköğretim Okulu'nda andımızı okuduğu saptanan 7 ila 11 yaş arasındaki 90 öğrenci ise psikolojik tedavi altına alındı. 2012 gece saat 4 sularında ellerinde çiçeklerle duvardan atlayarak Anıtkabir'e girmeye çalışan 3 öğretmen ve 14 öğrenci belediye zabıtaları tarafından coplandı. Zabıtaları protesto için toplanan Gazi Üniversitesi öğrencileri tazikli su ve göz yaşartıcı bombayla dağıtıldı. 2013 şerefli gazeteci Ali Kemal'e iade-i itibar gecesinde olay çıktı. Hasan Tahsin posteri açan 9 Eylül ve Ege Üniversitesi'nin gerici doçentleri linç edildi. 2014 Kemalistler Makedonya'dan televizyon yayınına başladı. Programlara katılan 8'i rektör, 17 profesör meslekten tart edildi. Makedonya'ya nota verildi. Milli Eğitim Bakanlığı Makedonya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne siyah çelenk bıraktı. 2015 Florya sahilinde Atatürk yuvası ortaya çıkarıldı. İzinsiz kamp kuran ve çadırlarında Atatürk ilkeleri eğitimi vermeye çalışan 5 öğretmen ve 78 öğrenci kıyı kanununa muhalefet ve fuhuştan savcılığa çıkarıldı. Çadırlar yıkıldı. 2016 Dolmabahçe'de İngiliz fırkateyninde kutlanan 19 Mayıs Vahdettin Efendimiz'e saygı ve gençlik bayramı törenlerine gölge düştü. Samsun'da korsan gösteri yapmaya kalkışan 19 Mayıs, 18 Mart, Kara Elmas ve Karadeniz Teknik öğrencilerine ateş açıldı. 2017 Avrupa Birliği Atatürkçü Düşünce Derneği'ni terör örgütleri listesine aldı. ODTÜ ve İTÜ'de derneğe bağış toplayan örgüt mensubu 38 genç tutuklandı. Gençlerin ana babalarının da 10 yıl önce Tanduan mitingine katıldıkları, hatta 12'sinin Çağlayan mitingine de gittiği tespit edildi. 2018 ABD Fransa'dan Malta'ya geçmeye çalışan Erdoğan Tezic'i paketledi. Yıkıcı faaliyetlerde bulunan eski YÖK başkanı Paris'teki Bosna Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. Bosna'ya nota verildi, Bolić dövüldü. 2019 Birleşmiş Milletler Atatürkçülerin mülteci kapsamına alınamayacağını açıkladı. Bu arada Türkiye, Almanya'da tutuklu bulunan eski başsavcı Vural Savaş'ın yargılanmak üzere iadesini istedi. 2020 Atatürkçüler Toroslar'da kıskaca alındı. Stratejik ortağımız ABD, Atatürkçülerin imhası için insansız uçaklarla anında istihbarat vereceğini açıkladı. Halil İbrahim Özçimen, Atatürkçü öğretmenin başına gelenlerden yola çıkarak 2007'de bu yazıyı kaleme aldığımda mizah zannedilmişti. Hepsi gerçek oldu. Yazının girişindeki öğretmenimiz Isparta Selçuklu İlköğretim Okulu'nda görev yapan 27 senelik beden eğitimi öğretmeni Halil İbrahim Özçimen'di. İzmir'deki Cumhuriyet mitingine katıldığı ve öğrencilerine Atatürk portresi bulunan tişörtler giydirdiği için hakkında soruşturma açılmış, maaş kesme cezası verilmişti. Halil İbrahim öğretmen geri adım atmadı, hukuk mücadelesi başlattı, maaş kesme cezasının iptali için dava açtı, kazandı. Sonra dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Isparta Milli Eğitim Müdürü, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Okul Müdürü hakkında manevi tazminat davası açtı. Her birinden 500 ile 1500 lira arasında tazminat kazandı, yanlarına bırakmadı. Halil İbrahim Özçimen, örnek öğretmen, örnek yurttaştı. Herkes bu kadar cesur olabilseydi, herkes haklarına bu kadar sahip çıkabilseydi, karşı devrim çok kolay alt edilirdi. Edgar, bugün milli maç var. Ermenistan-Türkiye milli maçı. Vatanımız özgür ve bağımsız, yüzyıllardır ayakta. Şimdi evlatlarını çağırıyor, özgür bağımsız Ermenistan'a. Milli marşları bu, alkışlayacaklar. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Eminim ıslıklayacaklar, yuğlayacaklar. Halbuki bugün o statta enstrümantal şekilde seslendirilecek olan İstiklal Marşımızın orkestrasyonunu yapan kişi Ermeni. Ne mutlu Türk'üm diyene, diyebilen vatandaşlarımızdan biri o. Edgar Manas, 1875'te İstanbul'da doğdu, 1964'te İstanbul'da vefat etti. 1922'de İstiklal Marşımızın orkestrasyonunu yaptı. Var mı haberi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün? Ne kadar da şahane Ermeni açılımı yaptığını göstermek için yanına Fransız gazetecileri filan alacağına, Edgar'ın torunlarından birini alsaydı daha iyi olmaz mıydı? Madem 1915'te kese kese sülaleleri kuruttuk, hani soykırım diye sormanın en büyük kanıtı değil midir Mustafa Kemal'in İstiklal Marşımızı emanet ettiği Edgar Manas? Edgar Manas 13 yaşındayken İtalya'ya gitti. Venedik'te Murat Rafaelyan Koleji'nde okudu. Padova Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 20 yaşında İstanbul'a döndü. 1912-33 arasında İstanbul Konservatuvarı'nda hocalık yaptı. 1937'de Meryem Ana Kilisesi'ndeki Koğutan Korosu şefliğine tayin edildi. 20 sene bu koroyu yönetti. Ermeni okullarında solfej dersi verdi. Pangaltı'daki Ermeni Katolik mezarlığına defnedildi. Aziz, doğuma büyüme Göztepe'liyim. Fenerbahçeli olsam, başkan adayım Aziz Yıldırım olur. Oyumu tereddütsüz ona veririm. Üç sebebi var. Şike davası müstakil bir dava değil aslında. Zamanlama itibariyle paralel davalar zincirinin Balyoz, Ergenekon, Oda TV, askeri casusluk davalarının bir parçası. Hatta savcıları bile ortak. 1. Balyoz, Ergenekon gibi davaların hukuki değil siyasi olduğunu düşünüyorsanız, yani sahte delillere, sahte tanıklara dayandığını, somut belge olmadığını düşünüyorsanız, savunma makamının dikkate alınmadığını düşünüyorsanız, medyanın kendini mahkeme yerine koyduğunu, henüz karar verilmeden kararı yönlendirmek için asılsız, kasıtlı manşetler atıldığını düşünüyorsanız, şike davası da birebir böyle oldu. Balyoz, Ergenekon gibi davalara inanmıyorsanız, şike davasına da inanmıyor olmanız gerekir. Şike davasında da adaletli karar verilmediğini, siyasi karar verildiğini düşünüyor olmanız gerekir. Bu durumda Aziz Yıldırım'ın sonuna kadar desteklenmesi gerekir. 2. Balyoz, Ergenekon gibi davaların siyasi değil hukuki olduğunu düşünüyorsanız, bazı oluşumların hükümeti hedef aldığını, dışarıdan etkilerle hükümetin düşürülmeye çalışıldığını düşünüyorsanız, hükümete karşı olan bazı unsurların hükümete karşı güç birliği yaptığını düşünüyorsanız, şike davası da birebir böyle oldu. Hedef Aziz Yıldırım'dı. Gelmiş geçmiş onca yönetim varken, onca kulüp varken, onca federasyon varken, sadece Aziz Yıldırım hedef alındı. 80 senelik futbol tarihimizde şike iddiasına maruz kalan sanki bir tek Aziz Yıldırım'mış gibi bir hava estirildi. Aziz Yıldırım'a karşı bazı unsurlar, fırsat bu fırsat, Aziz Yıldırım'ı devirmek için güç birliği yaptı. Yani, Balyoz Ergenekon gibi davalara inanıyorsanız, hükümetin arkasında durduğunuz gibi, Aziz Yıldırım'ın da arkasında durmanız gerekir. Çünkü hükümet mağdursa, aynı gerekçelerle Aziz Yıldırım da mağdur. 3. Şike davasında Yargıtay kararı belirleyici olacak ama Fenerbahçe Kongresi de manevi Yargıtay'dır. Aziz Yıldırım'ın aleyhinde oy kullanmak bir anlamda şike davasındaki iddiaların teyididir. Aleyhinde oy kullanmak Aziz Yıldırım'ın mahkumiyeti anlamına gelir. Hem Aziz Yıldırım suçlu hem Fenerbahçe temiz diyemezsin. Aziz Yıldırım hakkında vereceğin oy kulübünü bağlar. Fenerbahçeli olsam, kişisel olarak sevip sevmememin önemi yok. Bu iş bitmeden Aziz Yıldırım'dan vazgeçmem. Aziz Yıldırım, bu yazıyı 2013'te şike davası devam ederken Fenerbahçe Kongresi'nden hemen önce kaleme almıştım. Fanatik gazetesinde yayımlanan bu yazım, Aziz Yıldırım'ın ekibi tarafından fotokopi ile çoğaltıldı, kongre salonundaki koltuklara dağıtıldı. Aziz Yıldırım rekor oyla kazandı. Rakibi Mehmet Ali Aydınlar'dı, basın toplantısı düzenledi, beni eleştirdi. Yılmaz Özdil'e ne oluyor, Fenerbahçeli değil ki dedi. Fenerbahçeli olmadığım için Fenerbahçe hakkında görüş bildiremeyeceğimi söyledi. Halbuki yazdıklarımın aslında Aziz Yıldırım'ın şahsıyla, Fenerbahçe kulübüyle filan alakası yoktu. Sadece paralel davalara dikkat çekmek istemiştim, hepsi buydu. Mecburen karşı yazı yazmak zorunda kaldım. Meslekle kurumsal aidiyet gerekiyorsa, Mehmet Ali Aydınlar doktor mudur ki hastanesi var dedim. Netice, yazdıklarımızın hepsi doğru çıktı. Şike davasının kumpas davası olduğu kanıtlandı. Ayrıca 17-25 tapelerinde bu kongrenin Mehmet Ali Aydınlar lehine bitmesi için nasıl manipüle edilmeye çalışıldığı da ortaya çıktı. Aziz Yıldırım 1952'de Diyarbakır'da doğdu. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nde inşaat mühendisi oldu. 1998'de Fenerbahçe Başkanı seçildi. 2016 itibariyle hala başkandı. Şike davası kapsamında 2011'de tutuklandı. Bir sene hapis yatırıldı. Bu dava Fenerbahçe camiasını başkan etrafında kenetledi. Aziz Yıldırım tarihin en uzun süreyle görev yapan Fenerbahçe başkanı oldu. Şike davası olmasaydı bu rekoru kırabilmesi muhtemelen imkansızdı. Harry, güzel bir kış akşamı İzmir'den misafirlerim var. Nevizade'yi özlemişler. Yakup da kadehin dibine vuruyoruz. Yan masada altı beyefendi oturuyor, takım elbise, kravat. Hani artık ender rastlanan İstanbul beyefendisi derler ya, kibar, görgülü. İşte onlardan, en genci 80 yaşında, ufak ufak demleniyorlar. Kulak misafiri oluyoruz, kıkır kıkır sohbet ediyorlar. Şahane bir ekip yani. Dayanamadık, sorduk. Meğer delikanlılıktan beri arkadaşlarmış, haftada bir filan düzenli olarak buluşup adabıyla parlatıyorlarmış. Allah herkese sizin gibi arkadaşlık, hepimize bu yaşta fava rakı ihsan eylesin dedik. Gülümsedi her zamanki gibi, aldı kadehini, kalktı yerinden, bizim masamızı şereflendirdi, bir dublede sizinle arkadaşlık edelim dedi. Bay Harry'di. Babası 1919'da Arnavutluk'tan İstanbul'a göç etmiş, bu topraklardaki ilk çikolata imalathanesini kuran Fransız Mulatier'in yanında çıraklık yapmış, 1923'te İstiklal Caddesi'nde ilk pastanesini açmıştı. Cumhuriyetle yaşıt olan bu pastanenin ismi Lorient'di. Fransızca şark anlamına gelen Lorient kelimesinin okunuşuydu. 1934'te yasa çıktı. Yabancı isimlerin Türkçeleştirilmesi gerekiyordu. Mareşal Fevzi Çakmak'ın damadı, sanat tarihi profesörü Burhan Toprak, Lorient'ın müdavimlerindendi. Ona danıştılar, Baylan ismini koyun dedi. Çağatay Türkçesinde kusursuzluk, mükemmellik anlamına geliyordu. Şark mükemmel oldu, Lorient Baylan oldu. Bay Harry babasının pastanesinde çıraklık yaptı. Liseden sonra Viyana'ya pastacılık okulu Zuckerbacher Schule'ye gitti. Oradan diplomayı aldı. İsviçre'ye geçti. Uluslararası Richmond Fachschule'de çikolata eğitimi aldı. Mövenpick'te çalıştı. Almanya'ya geçti. Solingen Grafrat'ta gıda sanayi okulunda şekerleme eğitimi aldı. 1953'te yurda döndü. Türkiye'nin ilk mektepli pastacısıydı. İlklerine başladı. Türkiye'yi espresso ile tanıştırdı. İlk cappuccino'yu o tattırdı. İlk milkshake'i o çalkaladı. İlk tiramisu'yu o yaptı. İlk İtalyan dondurmasını, ilk İskandinav kanepelerini, ilk krokanlı çikolatayı o servis etti. İlk madlenleri o üretti. Pandispanya'yı ilk o kullandı. İstanbul efsanesi Kup Griye'yi icat etti. Vitrinini kalplerle süsleyip Sevgililer Günü'nü ilk tanıtan o oldu. Çikolata üzerine yazıyı ilk o yazdı. Yazının merkezi oldu. Atilla İlhan, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cemal Süreya, Orhan Kemal, Haldun Taner, Peyami Safa, Asım Bezirci, Behçet Necatigil, Ferit Edgü, Ahmet Oktay, Güner Sümer, Fethi Naci, Tomris Uyar, Leyla Erbil, Oktay Akbal, Salah Birsel, Baylan'ı mesken tutanlardandı. Varlık vergisi, 6-7 Eylül olayları, Kıbrıs harekatı, yurdundan ayrılmadı. Kızılcık şerbeti içtim dedi, hayatımıza lezzet katmaya devam etti. Ve maalesef namaz kılmayan hayvandır diyenlerin insan sınıfından sayıldığı ülke çok kıymetli bu evladını kaybetti. Yaş kemale erince Cumhuriyetle yaşıt Baylan'ını kakao, çikolata, kahve sektörünün devlerinden altın markaya devretmişti. Neden diye sorduklarında ne cevap vermişti biliyor musunuz? Çocuğum olmadı, Baylan'ı bırakacağım varisim yoktu. Bu yüzden güvenilir ellere emanet ettim. Baylan'ı siz çocuklarınızın da görmesini istedim. Çünkü Baylan benim değil Türkiye'nin demişti. Benim değil Türkiye'nin. Bana göre yurtseverliğin kup griyesiydi. Harry Lenas 1931'de İstanbul'da doğdu. Baylan pastanelerinin kurucusu Philip Lenas'ın oğluydu. Tam adı Haralambos'tu. Kısaca Harry diye tanınıyordu. 2016'da vefat etti. Taksim Ayatriya'da Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreninden sonra Şişli Rum mezarlığında toprağa verildi. Haluk ve Maltepe'deki arkadaşlarımın kitabı çıktı. Er mektubu görülmüştür. Yurtsever okurların asrın iftirasına uğrayan balyoz esiri subaylarımıza gönderdiği mektuplardan derlendi. Maltepe aracılığıyla Silivri, Hastal, Hadımköy, Mamak, Sincan, Şirinyer'e ulaşan 1 milyon 300 bin mektup arasından seçildi. Dolayısıyla bu kitabın yazarı bizzat Türk milletidir, imecedir, dünyada ilktir, tarihte örneği yoktur. Adı niye böyle derseniz, esir subaylarımızın yurttaşlara gönderdiği cevap mektuplarına "Er mektubu görülmüştür" damgası vuruldu. Mahkeme sona ermeden yargısız infaz yapıldı. Generaller, amiraller, kurmay albaylar posta evrakı üzerinde er seviyesine indirildi. Akılları sıra manen yaralayacak, gururlarını inciteceklerdi. Halbuki bu damga aslında bu dönemin basiretsiz yöneticilerinin alnına vurulmuştu. Çünkü esir subaylarımız er mektubu görülmüştür ibaresini onur vesikası olarak kabul etti. Şöyle diyorlar mesela kitabın sunuş bölümünde, bu mektuplar karşısında bütün madalya ve rütbeler kifayetsiz kaldı, kıvanç duyuyoruz, artık hem Mustafa Kemal'in askeri hem yüce Türk milletinin erleriyiz. Tüm esirler adına Hava Kurmay Albay İsmet Çınkı, Deniz Kurmay Albaylar Ender Kahya, Cem Okyay, Yavuz Uras ve Erdinç Altıner tarafından derlenen kitapta, değerli ağabeyim Uğur Dündar'ın, Ataol Behramoğlu'nun, Doğu Perinçek'in, Tuncay Özkan'ın ve Ümit Zileli'nin de mektuplara dair yazıları var. Bu kitap, balyoz adı verilen davanın millet vicdanında beraat ettiğinin kanıtıdır. New York'tan Ardahan'a, Sydney'den Edirne'ye, Berlin'den Erzurum'a, Moskova'dan İzmir'e, Cape Town'dan Ankara'ya, Rio'dan İstanbul'a, zihniyet akrabalarının dünyanın en büyük ailesinin albümüdür. Şartlar her ne olursa olsun namuslu, cesur kalmayı başarabilen, boyun eğmeyen, ruhen teslim olmayan insanlarımızın nüfus cüzdanıdır. Aynı zamanda geleceğimize sahip çıkmaktır. Ayakkabı kutuları yüzsüzlüğünde, bu kitabın bütün geliri fırsat eşitliğinden faydalanamayan çocuklarımızın eğitimine harcanmak üzere Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlanmıştır. Haluk Hepkon, 1969'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. 12 sene Aikido sporuyla uğraştı. Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'nde yüksek lisans yaptı. 2008'de Kırmızı Kedi Yayın Evi'ni kurdu. Tutuklanma tehdidine rağmen elini taşın altına koydu. Ergenekon balyoz kumpas süreçlerinde okunmasından bile korkulan kitapları bastı. Er mektubu görülmüştür bu kitaplardan biriydi. Bu kitaptan para kazanmayı boş verin, daha geniş kitleler tarafından okunabilmesi için kendi cebinden üste para harcadı. 2016 itibariyle 6 sene gibi çok kısa sürede 650'den fazla kitabın yayıncısı olmayı başarmıştı. 33. ayrımın sonu, sayfa 384.